Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 23. ayrım. En önemlisi bir tarz yakalamaktı. Gereken rayları bir döşesem, tren rahatça akıp gidecekti üstünden. Bir tek şarkı bestelemekle 20 şarkı yapmak arasında çok büyük fark yoktu. Biçimi bulmam gerekiyordu. Bir gece sabaha kadar melodilerle boğuştum. Yatakta oradan oraya attım kendimi, gözümü kırpmadım. Sabaha kalkar kalkmaz sazı aldım, birkaç kez kendi kendimi araştırdım. Sonra Ülker'e, baksana bir şey çalacağım dedim. Sabahın köründe bu istek tuhafına gitti ama benim bu tip garipliklerime alışmış olduğu için bir şey demedi, dinlemeye başladı. Bitirince gerçekten çok güzel dedi. Hadi bir daha çal ve ben tekrar söylemeye koyuldum. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver, nerede elin? Bu ilk şarkıdan sonrası çorap söküğü gibi geldi. Ve her yaptığım şarkıyı Maria Farondori'ye gönderdim. Ben de Nazım Türküsü adını vereceğim uzun çalar için şarkı biriktiriyordum. Bir yandan da bir kitap oluşturacak kadar hikayem birikmişti. Yaşar Kemal hikayelerimi çok beğeniyor, Tilda dilimi göklere çıkarıyordu. Verimli ve yaratıcı bir dönemdeydim. Bir öğrenci gibi. Bizde oldum olası politika ve sanat ilişkileri doğru anlaşılamamıştır. Politikayla uğraşanlar sanatçıları ikiye ayırmış, kimini sadece eğlence kategorisine sokmuş, politik tavırları olan sanatçıları ise kendi propaganda malzemesi olarak kullanmak istemiştir. Bu yüzden her şiir bir manifesto, her şarkı bir bildiri, her roman bir politik analiz sanılmıştır. Belçika'da yayınlanan ilk plağımda zulüm görmüş ve öldürülmüş öğrencilerin ağıtlarını dile getirmem beni de böyle bir politik tartışmanın içine sokmuştu. Kimi örgütler bana sahip çıkıyor, kimileri de dışlıyordu. Bunu en çarpıcı biçimde Berlin'de anladım. Bir festival için davetliydim ve müzik yapmadan önce sahne arkasında sıramı bekliyordum. Yanımda yöremde bazı Türklerin belirdiğini gördüm. Tavırları bir garipti. Beni sert bakışlarla süzüyor, sigara içiyor ve kendi aralarında fısıl fısıl konuşuyorlardı. Bana bir merhaba bile dememiş olmaları çok tuhafıma gitmişti. Acaba kimdi bu adamlar? Gözlerindeki ölümcül nefretten ürkmeye başlamıştım. Onlardan yana baksam da olmuyordu, bakmasam da. Neyse biraz sonra sıram geldi ve sahneye çıktım. Günün ilerleyen saatlerinde o adamların Türkiye Komünist Partisi'nin yandaşları olduğunu anladım. Bir koroları varmış, onlar da sahneye çıkacakmış. Bu yüzden sahne arkasına gelmiş ve karşılarında beni görünce nefretlerini gizleyememişlerdi. Bunun nedenini bilmiyordum. Ne TKP ile bir ilişkim vardı ne de başka bir örgütle. Bağımsız bir sanatçıydım. Ne Türkiye'de ne de dışarıda içlerinden hiç kimseyi tanımamıştım. Berlin'de konuştuğum bazı çevreler beni bu konuda aydınlattı. TKP benim plağıma goşizme destek vermekle suçluyordu. Plaktaki ağıtları birer politik bildiri gibi algılayıp beni belirli politik hareketlerin temsilcisi sayma yanlışı içindeydiler. Bu yüzden uzun süre bana karşı bir kampanya yürüttüler. Bunların en ilginci de TKP'ye yakın olan bir örgüt tarafından Almanya'da yayınlanmış olan bir kasetimin yasaklanmasıydı. Ayrıca TKP'nin sesi olan bizim radyoda parçalarımı yasaklamıştı. Böylece kısa zamanda ben Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu hem de TKP tarafından yasaklanma onuruna erişmiştim. Doğu Berlin'den yayın yapan bizim radyo ve TRT'nin anlaştıkları tek konu Livaneli parçalarının yasaklanmasıydı. Stockholm'deki solcuların bir kısmıyla da aram pek iyi değildi. Yaşama biçimim, ailem, sanat tutkum onlara uymuyordu. Yaşamımın her döneminde lümpenlikten nefret ettim. İlk gençlik yıllarımdan başlamak üzere kaba ve saldırgan kesimler hep tepkimi çekti. Solda da böyle eğilimler gördüğüm zaman içimden kaçıp uzaklara gitmek geliyordu. İnsan ilişkilerinde incelikler arıyordum. Sanatsal tatlar benim için yaşamın vazgeçilmez öğeleriydi. Müziksiz, şiirsiz, romansız, resimsiz yaşam mümkün değildi. Bu yaşamı biçimi ve değerler sistemi beni birçok solcudan ayırıyordu. Sanatçı olmama rağmen bohem yaşamı da sevmiyordum. Bu yüzden görenler beni sanatçıdan çok düzenli bir öğrenciye benzetiyordu. Yıllar sonra Paris'te UNESCO merkezindeki bir kokteylde Yol filminin bestecisi olduğum söylenince bir Fransız kadın inanmamış, "Hayır olamaz, hiç öyle birine benzemiyor," demişti. Ömrüm boyunca benzer tepkiyle çok karşılaştım. Gençliğim sol muhalefet çizgisinin sert mücadelelerinde geçmişti. Ama hiç de devrim yapacak bir gerillaya benzemiyordum. Daha sonra da yüz binlerce kişiye konser verirken ve milyonlarca kasetim dinlenirken de stara benzemedim. Yaşlanıyorum ama iç dünyam lisedeki halimden pek farklılaşmadı. Türkiye Eurovizyon fırtınasına yeni yeni yakalanıyordu. Stockholm'de düzenlenen yarışmaya ilk kez katılacaktık. Şarkıcı olarak Semiha Yankı, orkestra şefi olarak da Timur Selçuk Stockholm'e geldiler. İsveç'te bu gösteriye karşı olan çevreler bir alternatif Eurovizyon düzenlediler. Yarışmasız olan bu programda Türkiye'yi ben temsil ediyordum. Stockholm'de Timur'la tanıştık ve birbirimizi çok sevdik. Bir iki gün birlikte gezdiğimizi, yemekler yediğimizi hatırlıyorum. Birlikte şarkı söyledik. Türkiye'ye dönünce buluşmayı kararlaştırdık. "Bravo be Ömer," diyordu. "Harika söylüyorsun." İsveç'te bana herkes Ömer diyordu. Bugün de bizim Issık Göl Forumu gibi uluslararası çevreler ve sinema dünyası beni Ömer Z. Livaneli olarak tanır. Bu yüzden her filmime, albümlerimin ve kitaplarımın çoğuna ilk adım olan Ömer'i de koyarım. Türkiye'ye yaptığım kısa ziyarette Timur'un evine gittim. Kızı Hazal'la ve eşiyle tanıştık. Çok değer verdiğim bir arkadaşımdı. Ama ne yazık ki bir süre sonra yollarımız ayrıldı ve kendisinden hiç beklemediğim davranışlarda bulundu. O dönemde Türkiye'deki bütün sol gruplar bana sahip çıkıyordu. TKP dışındaki sol örgütler seviyordu beni. Ama ne yazık ki hiçbiri beni kişi olarak tanımıyordu. Herkes müzikteki tavrımdan çıkardığı kişilikler yakıştırmıştı bana. Herkesin kendi yarattığı bir Livanelisi vardı. Yıllar geçtikçe bu ön yargılar yüzünden çok canım yandı. Çünkü birçok kişinin kafasındaki Zülfü Livaneli imgesi benimle çakışmıyordu. Bu yüzden aşırı bir değişiklik içinde olduğumu düşünüyorlardı. Bazı kişiler beni ilkin okuma yazma bilmeyen bir aşık olarak duymuş ve plağımı dinledikçe buna inanamamışlardı. Çünkü plaktaki icra ve telaffuz bir aşığınkine benzemiyordu. Türkiye'deki bazı çevrelere göre ben Filistin'de 5 yıl çarpışmış bir gerillaydım. Bazıları da daha ileri gidip Tunceli savcısı olduğumu, denizlerin idamı üzerine kalemimi kırıp dağlara çıktığımı anlatıyordu. Ben ise bütün bu söylentilerden habersiz, Stockholm'daki küçük evde sakin bir yaşam sürüyor, durmadan yazıyor, beste yapıyordum. Kesin dönüş. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. 1977 yılının son gecesi Şahin Alpaylar'ın evinde buluştuk. Stockholm'daki dostlarla birlikte hem yılbaşını hem de bizim Türkiye'ye dönüşümüzü kutlayacaktık. Zaten son 1-2 yılı çok huzursuz geçirmiştim. Artık İsveç'te yapacak işim kalmamıştı. Müziğim Türkiye'de dinleniyordu ve ben yeni besteler için kendi müzik köklerimden beslenmeliydim. Dönmek için öylesine can atıyordum ki ülkere ısrar ediyor, ev eşyalarımızı toplamak istiyordum. Her şey sarılıp sarmalanıyordu. Gönderilmeye hazır hale gelince Türkiye'den gelen bazı korkutucu haberler kolumuzu kanadımızı kırıyor. 5-10 gün eşyasız yaşadıktan sonra çaresiz, ucundan kıyısından açmaya başlıyorduk. Bir ay sonra aynı tören gene tekrarlanıyordu. Böylece Türkiye siyasetinin barometresine göre defalarca eşya topladık ve açtık. 1978 başında Türkiye'ye döndük. Birkaç parça eşyamız trenle gelecekti. Beklemeye koyulduk. Bir süre sonra vagonun İzmir Basmane Garı'nda olduğu bilgisi geldi. Oysa eşyamızı İstanbul'da teslim almamız gerekiyordu. Kalkıp İzmir'e gittik. Demir yolları özür dileyeceği yerde vagonun bekleme ücretini istedi. Kurallara göre vagonun mührü gözümüzün önünde açılacaktı. Perona gittik. Mührü kırıp kapağı açtılar ve bir süre gümrükçü hep bir ağızdan "Aa, vagona girilmiş, Bulgarlar yapmıştır" diye bağırdı. Acemi iyi hazırlanmamış bir koroya benziyorlardı. Biz daha ne olduğunu anlayamamıştık. Vagonun içine girince gözlerimize inanamadık. Bütün eşyamız korkunç bir vahşetle kırılmış ve parçalanmıştı. Müzik setinin üzerinde tepinilmiş, plaklar kırılmış ve kitaplar ortalığa saçılmıştı. Görevliler bize eşyamızı sağlam teslim aldığımıza dair bir belge imzalatmak istiyordu. Bir yandan da durmadan "Bulgarlar böyle soyuyor bütün vagonları" diyorlardı. Ama yalan söylediklerini gizlemek için fazla bir gayrete girdikleri de yoktu. Garın içinde gözlerden uzak bir köşedeydik. Bir sürü hamal ve gümrük görevlisi tehlikeli tavırlarla çevremizde dolaşıyor, tehdit dolu haykırışlarla bizi ürkütmeye çalışıyorlardı. Kağıdı imzalayamayacağımızı ve savcılığa başvuracağımızı söylememiz üzerine delirdiler. Bir yandan da eşyayı indiriyor ve her dilden kitabı perona atıyorlardı. Bu arada İngilizce, İsveççe kitaplar yeri boyluyordu. Benim kitaplarımın kaderi buydu galiba, betona savrulmak. Kel kafalı, çok şişman, ilkel görünüşlü biri, "Zaten bu namussuz başa geçtiğinden beri diazem almadan uyuyamıyorum sinirimden" diye haykırıyordu. Bu namussuz diye söz ettiği kişi Başbakan Ecevit'ti. Bir korku filmi izler gibiydik. Daha sonra eşyamızı teslim etmek için rüşvet istediler. Ben hiç rüşvet vermedim, vermem de dedim. "Her şey burada kalsın, istemiyorum." "Bırakamazsınız" dediler. "Hepsini kırıp atmaya razıyım" dedim. "O zaman hakkında dava açılır" dediler. "Milli servete zarar veremezsin." Türkiye bize öyle bir hoş geldin diyordu ki duyduklarımıza, gördüklerimize inanamıyorduk. Zaten pahalı mobilyalarımız, değerli eşyalarımız yoktu. Bizim için en değerli olan şeyler kitaplar, plaklar ve müzik setiydi. Onlar da hasar görmüştü. Her şeyi bırakıp otele gittik ve ne yapacağımızı düşündük. Müthiş bir düş kırıklığına uğramıştım. Ertesi gün yaşlıca bir hamal bizi kenara çekti ve "Aslında bu kadar az eşyayla gelmenize sinirlendiler" dedi. "Koskoca vagon İsveç'ten geliyor ve içinden sadece kitaplar çıkıyor. Siz vagona 100 tane televizyon koyacaktınız, 10 tanesini de bunlara verecektiniz, o zaman sizi el üstünde tutarlardı." Bir iki gün süren bu gerginlikten sonra onlar da bıkmış olacak ki bizimle daha fazla uğraşmadılar ve eşyamızı aldık. Sağ sol gerginlikleri tırmanıyordu. Siyasi cinayetler alıp başını gitmişti. İstanbul'da önce Yeşilköy'de mobilyalı bir ev tuttuk. Her şeye rağmen Türkiye'de olmanın tadını çıkarıyor ve yaşamdan zevk alıyorduk. Daha sonra Topağacı'nda bir daire kiraladık. Bu arada Atilla Özdemiroğlu ve Şanar Yurda Tapan'la karşılaştım. İsveç'te kaydettiğim plakları çok sevmişlerdi. Şat Yapım adlı prodüksiyon şirketlerine bir plak kaydetmeyi kararlaştırdık. Stockholm'de yaptığım besteleri Atilla Orkestra için düzenleyecekti. Beyoğlu'ndaki stüdyolarında çalışmaya başladık. Köhne bir binanın en üst katındaydı stüdyo. İki tane 4 kanallı TIK kayıt cihazı vardı. Çok kanallı çalışmalar için yetersizdi. Yaylı grupları ya da diğer çalgılar arasında miksajlar yaparak ilerleyebiliyorduk. Bu da çok zahmetli, sağlıksız ve zor bir işlemdi. İki teybinde senkron dönmesi gerekiyordu. Oysa böyle bir alet mevcut değildi. Sesleri kaydeden İhsan Apça, dahice bir buluşla hızlı giden teybi lastik takarak yavaşlatıyor, kayıt sırasında da elle müdahalelerde bulunuyordu. Eminim ki dünyada hiçbir müzik teknisyeninin aklı ermezdi bu işleme. Köhne apartmanın asansörü akıl almaz bir gürültüyle işliyordu ve tam kayıt anında şarkı söylerken derinlerden gelen canhıraş asansör vınıltıları sık sık durmamızı gerektiriyordu. Karlı kayın ormanını ya da hoş geldin bebeği söylerken defalarca durmak zorunda kaldım. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi sık sık da elektrik kesiliyordu. En rahat çalışabildiğimiz saatler gece yarısından sonra oluyordu. Çünkü o saatte el ayak çekiliyor ve korkulu rüyamız asansör daha az çalışıyordu. Yine de o günleri büyük bir zevkle hatırlıyorum. Teknik yetersizdi, sıkıntılarımız vardı ama iyi bir plak için gerekli olan ruh ve heyecana sahiptik. Atilla, ben, İhsan Apça kafa kafaya vermiş iğneyle kuyu kazarcasına çalışıyor ve bir eser yaratıyorduk. Kayıt dönemi 2 ay sürdü. İstanbul Senfoni ve Opera Orkestrası'nın en iyi müzisyenlerinin tınıları halk sazlarıyla sarmaş dolaşı oldu. Flütler curalarla, yaylı grupları divan sazlarıyla kucaklaştı. Ve sonunda plak ortaya çıktı. Nazım türküsüydü adı ve şairin kendi dilindeki ilk uzuncalardı. Plak Mehmetçik Mehmet'le açılıyordu. Bu parçada asker sevkiyatı yapan trenlerin tıkırtısını çağrıştıracak bir ritim kullanmıştım. İkinci yüzün başında karlı kayın ormanı vardı. Pla ilk kez Vasıf dinledi. Müthiş bir şey ama senin için korkuyorum dedi. Çok saldıracaklar. Gerçekten de dediği çıktı ve plak yayınlandığı anda barlarda ve özellikle de o sıralarda moda olan papirüste tüneyen okur yazar takımı tarafından korkunç eleştirildi. Nazım'ı büyük bir orkestra eşliğinde yorumlamam, ritmik ve armonik bir tavır sergilemem, böyle bir müziğe alışık olmayan sol aydınları afallatmış ve kızdırmıştı. Papirüs'te Zülfü bu plakla intihar etti diye konuşuluyor dedi Vasıf. Ne yapabilirim Vasıf dedim. Hissettiğim müzik bu. Açıkçası güzel de buluyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor. Tam aydınlar iyice bunaltırken dinleyici imdada yetişti ve Nazım türküsü plak satış listelerinin başına yerleşti. Aylarca bir numaradan inmeyecekti. Abidin Dino'dan gelen bir mektup ise tek kelimeyle müthişti. Plağını dinledik diye heyecanla yazıyordu. Güzin'le birlikte bu plağın Türk müziğinde bir aşama olduğuna inanıyoruz. Ve mektup şöyle bitiyordu. Ben mutluluğun resmini yapabildim mi bilmem. Nazım pek emin değilim. Ama Zülfü müziğinde mutluluğu ha yakaladı ha yakalayacak. Bu büyük ustadan gelen mektup, sürgünden yeni dönmüş, çarmıha gerilmek istenen genç müzisyenin belki de hayatını kurtarmıştı. Yılmaz Güney'in ilginç önerisi. Daha önce müziğini yapmış olduğum otobüs filminin gösterimi Türkiye'ye döndüğüm zamana rastladım. Film büyük ilgi uyandırmış ve müziği övgü toplamıştı. Bunun üzerine İstanbul'da film müziği önerileri gelmeye başladı. Bunlardan ilki Arif Keskiner'in yapımcılığını üstlendiği bir Yavuz Özkan filmiydi. Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'ı bir araya getiren film Maden adını taşıyordu. Film için iyi bir ana melodi bestelemiştim ama İstanbul'daki müzik çevrelerini yeterince tanımıyor oluşum yüzünden çok başarılı olmadı bu. Melodiyi yeterince işleyemedim. İstanbul'da yaptığım bir film müziğinin büyük ilgi toplaması birkaç ay sonra gerçekleşecekti. Bir gün Ali Özgentürk, İzmit cezaevinde yatan Yılmaz Güney'in benimle görüşmek istediğini söyledi. Yılmaz'la hiç yüz yüze gelmemiştik. Hapisteki yönetmen bir senaryo yazmıştı. Bu konuyu Güney Filmcilik adına yapmak için bir dost çevre kolları sıvamıştı. Kimse para almayacak ve büyük bir özveriyle ortaya bir film çıkacaktı. Yılmaz'ın beni görmek istemesinde bu filmin müziğiyle ilişkilendiriyordum. Yanılmışım. Bir sabah Ali Özgentürk, Mahmut Tali Öngören ve ben İzmit'e gittik. Yılmaz cezaevinde müdür yardımcısının odasında karşıladı bizi. Çay ikram etti. Hapiste büyük saygı görüyordu. Bazı insanlardan garip bir enerji yayılır. Böyle kişilerin elini sıktığınız zaman olağan dışı bir enerji yoğunlaşmasının tuhaf ısısını hissedersiniz. Yılmaz Güney de bu kişilerden biriydi işte. Kıpırtısız, sakin, oturduğu zaman bile içinde gergin bir çelik yayın titreşmekte olduğunu duyuyordunuz. Bu yüzden herkese karşı her yerde alttan alıyor, kendini savunmaya gerek görmeyecek bir özgüvenin varlığını duyuruyordu. Doğullarda çok rastlanan bir tavırdı bu. 23. ayrımın sonu, sayfa 219, devamı 24. ayrımda.